Ayrım 15, sayfa 127.
Hayatım rezil geçti. Tecavüz, sonra bir kere çok kötü dövüldüm. Bir kere de intiharı denedim. Hepsi doğruydu ama bana o anda öyle uzaktılar ki. Yapay, kof, çığırtkandılar. Alkolün de katkıda bulunduğu bir umursamazlıkla alışveriş listesini gözden geçirircesine sıralıyordum onları. Umurumda bile değildi hiçbiri. Hiç var olmayan geçmişim, acı, mutluluk, umut, ölüm, hiçbir şey. Kedi bir sıçrayışta John'un kucağına geçip uzun bacaklarına serildi kaldı. Benimki de 16 yaşında hapse girdim. Son günlerde tanıdığım herkes gibi o da yasa dışı işlere bulaşmıştı demek. Bu oda yoldan çıkmışların, katillerin, uyuşturucu satıcılarının toplandığı bir geto. Bir cezalılar kolonisi miydi? Yoksa benim en uyumsuzları seçmekte olağanüstü bir sezgim mi vardı? Sanırım kendi içimdeki getoda sadece umutsuzları ve yasa dışı insanları barındırabiliyordum. Ben de intihara kalkıştım defalarca. Şimdi şaşırmıştım işte. İntiharı deneyen bir erkekle ilk kez karşılaşıyordum. Üstelik John nevrotik olmayacak denli basit görünüyordu. O anda yaşamak zorunda kaldığı acıları öğrendiğimde John'un gerçekliğiyle yüzleşmeyi başardım. Karşımda duran ince, uzun, sarışın, aptal görünümlü, çekingen çocuk bir başkası, bir yabancı. Benimkine benzer deneyimlerden geçmişti. Çok ayrı yollardan da olsa ikimizin de hayatı aynı noktalara, aynı acı bataklara varmıştı. Sonuçta hepimiz insandık. Hepimiz korkuyorduk. Kediyi halıya bırakıp yanıma geldi. Boynuma sarıldı. Herkesin, bütün canlıların, ister hayvan, ister insan, şefkate gereksinimi var. Çok doğru diye düşündüm. Ama ne almasını ne de vermesini biliyoruz. Birisi bize azıcık sevgi göstermeye görsün, ne oyunlar oynuyoruz. Ertesi sabah John'un kollarında tanıdık bir duyguyla uyandım. Bedenim bütün geceyi birlikte geçirdiği bu sıcak erkek bedenini istiyordu. Faraya duyduğum arzu gibi yakıcı, şiddetli bir çığlık değildi bu. Basit, içgüdüseldi. Etin kendi mırıldanışıydı. Okşamalarını ev ödevini yapan bir çocuğun alışkanlığıyla yanıtlıyordum. Sevişmeye başlayana dek, ansızın güçsüz, kırılgan arzum öfkeye dönüşüp bir tabanca gibi kendime çevrildi. Korkunç bir umutsuzlukla ağlamaya başladım. Ne oldu sana? Ne oldu söylesene, yanlış bir şey mi yaptım? John çok telaşlanmıştı. Hıçkırmaktan cevap veremiyordum. Benimle olduğun için mi? Ah, hayır, seninle hiç ilgisi yok. Hep böyle oluyor. Son bir yıldır. Ne zaman denesem böyle oluyor. Kafamı yastığa gömüp ağlamaya devam ettim. Bir girdap beni çok derinlere, okyanusun dibindeki kuyulara çekiyordu. Beynimin ortasında bir uçurum açılmıştı. Kapkara gölgelerle kaplı bir uçurum. Şefkat. Dağılıp gitmemi önleyebilecek tek şey olan şefkatin ta kendisi. Beni böyle paramparça ediyordu. Adadaki son günümün sabahı böyle başladı işte. Acı geri gelmiş ve beni kendi hayatıma geri döndürmüştü. Bu naif Karayip masalı bitmişti. Tony'yi bulsam da, bulmasam da. Tropiklerin o yeryüzüne daha yakınmış gibi görünen gökyüzünün altında dursam bile ben gene aynı bendim. John gerçekten çok duyarlı ve yumuşak davranıyordu. Beni gereksiz sorularla sıkmıyor, faydasız tesellilere kalkışmıyordu. Kendisi de acının ateşten çemberinden atlamıştı. Bir başkasına gereken tılsımlı ilacı sağlayamayacağını iyi biliyordum. Hepimiz okyanusun sonsuzluğunda kaybolmuş, yapayalnız adacıklardık. Sınırlarımızı aşıp bir başkasına dokunabilmemiz bir yanılsamaydı yalnızca. Ağlama krizinin dışında sıradan bir pazar sabahı. John'un kahvaltıda peynir ve zeytin yemem karşısında hayretler içinde kalması, çay yapmak, şeker bulmak için koşturması, rock dinlemek, fotoğraf albümü, Colorado çöllerinin, Arizona dağlarının, tropikal adaların fotoğrafları, yaşamına girmiş ve çıkmış kadınlar, dostlar, insanlardan daha fazla bağlanabildiği köpekleri, yaşlı, bilgin bir kızıl derili dedesiymiş, çölde sıcaktan ölmek üzereyken kurtarıp evcilleştirdiği bir atmaca, bana verdiği hediyeler, Kızılderili kültürüyle yakından ilgilendiğimi öğrenince değerini bileceğime inandığı komanç boncuklarıyla işli kutsal bir kartal tüyü. Tavandan sarkan palmiye kuşlardan biri. Bir şerom. Bayram ziyaretinden dönen küçük bir çocuk gibi ellerim kollarım armağanlarla dolu otele vardığımda saat 3'ü geçiyordu. Öğle yemeğini ve son gün seminerlerinin hepsini kaçırmıştım. Yokluğum sırasında bir tek kişi aramıştı beni. Marcos. Geçen pazar reggae konserine buluştuğum dalgıç. Otele uğramış ve beni sormuştu. Kumsalda yalnızca Maya, Peter, Kanadalı teorisyen vardı. Nabokov'dan konuşuyorlardı.
Nabokov en sevdiğim yazarlardan biridir. Yeteneğine hayran olmanın ötesinde, ruhsal olarak da kendimi ona çok yakın bulurum. Hemen söze daldım ve kıtlıktan çıkmışçasına uzun uzun coşkuyla konuştum. Tuhaf bir suskunlukla karşılandı dediklerim. Hiç kimse karşılık vermedi. Edebiyat bilgisiyle övünen biri konumuna düşmüştüm bir anda. Belki de artık adam yerine konumluyordum. Kim bilir. Konu anında değişti.
Dünkü problemi düşündüm.
Kanadalı teorisyen piknikte başladıkları genel görelilik tartışmasını gündeme getiriyordu. Maya da hiç ilgilenmediği halde can kulağıyla dinlermiş gibi bir poz takılmıştı. Oysa o da benim gibi genel görelilikten hiç anlamazdı. Son günlerde sık sık gelen uzaklaşma, kaçıp gitme arzuma boyun eğdim. Tek bir söz etmeksizin koca asır şapkamı başıma geçirdim ve ötekilerin şaşkın bakışlarını aldırmadan kumsalda yürümeye başladım. Hindistan cevizi ağaçlı burnuna doğru. Tony ile o ilk günkü uzun yolculuğumuzu bugün tek başıma kılavuzsuz yapıyordum. Beni kabuğumdan dışarıya çekip alan, bambaşka gizli ve tehlikeli bir dünyaya götüren o yolculuk. Yasak meyveyi keşfetmiş ama ona henüz el sürememiştim. Bugün aynı yollarda aradığım Tony'ydi. Ya da Tony diye adlandırdığım bir şey. Okyanus kadar derin ve sonsuz olan bir şey. Kabuk adam bana yaşamın şarkısını öğretmişti. Kumsal aynı o günkü gibi bomboştu. Dalgaların sesi ve palmiyelerin uğultusu eşlik ediyordu adımlarıma. Tony bir daha hiç gelmeyecekti. Okyanusun ortasında küçücük bir nokta olan bir adada yürüyordum. Ben de sonsuz ve küçük bir noktaydım. Tony'yi kaybetmiştim. İçimdeki boşluk bir kara delik gibi. Onu da içine çekip yutmuştu. Köpekli evin bahçesine ulaşınca durdum. Daha öteye gidecek cesareti bulamıyordum. Köpeklerden, palmiyelerin uğultusundan, otel yıkıntısından, yalnızlıktan ölesiye korkuyordum. Geriye dönmek zorundaydım. Her zamanki gibi varmak istediğim yere bir türlü varamadan. Yıkık dökük setin üzerinde denizi inceleyen iki kara deriliği fark edince hızla onlara doğru yürüdüm. Yaklaştığımı görür görmez suskunlaşmışlar, beni hayretle izliyorlardı.
İyi günler, ben Tony'yi arıyorum. Buralarda deniz kabuğu satar. Onu tanıyor musunuz acaba? Elbette, neden arıyorsun onu? Deniz kabuğu mu almak istiyorsun?
Acı acı güldüm.
Hayır, onunla sadece konuşmak istiyorum. Tony pazar günleri buraya gelmez.
Görürseniz aradığımı iletir misiniz lütfen? Kuşkuyla seyrettiler uzaklaşmamı. Deniz kabuğu bile almayacaksam Tony ile ne işim olabilirdi ki? Bütün bir gün Tony'yi bekledim. Kızgın güneşin bir başlayıp bir kesilen tropik yağmurların, hiç durmayan sert rüzgarların altında. Öylece, kımıltısız, 1000 yaşındaki bir zeytin ağacı gibi bekledim. Thomas elinde sepetleriyle gelip gitti. Kumsal fizikçilerle bir dolup bir boşaldı. Beyaz, eğersiz bir ata binmiş bir yerli dört nala geçti. Dünkü yoksul beyaz adamlar kalan Hindistan cevizlerini topladılar. Konuşmalar, kahkahalar dinledim. Ama hiçbirine katılmadım. Bekledim, bekledim, bekledim. Tony gelmedi. Gökyüzü son kez tutuştu. Bulutlar korların arasında yanıp söndüler. Dünya lacivert bir kabuğa dönüştü. En sonunda gece bulutu gelip bütün adayı yuttu. Odamın balkonunda oturmuş, akşam yemeği saatini bekliyordum. 24 saattir hiçbir şey yememiştim. Açlık bir tufan gibi ezip geçmişti benliğimi. İçimdeki her şey sular altında yok olmuş gibiydi. Umutsuzluğun son basamağıydı bu. Bir idam mahkumu gibi son yemeğimi yiyip sigara içmekten başka bir şey düşleyemiyordum. Birazdan karnımı tıka basa doyuracak, veda partisine kafayı bulana dek romlu kokteyl içecektim. Erkenden odama çekilip bavulumu, Karayip hatıralarımı toplayacak ve uykunun avutuşunu sığınacaktım. Sonra da bu adadan bir daha hiç dönmemek üzere ayrılacaktım. Unutacaktım. Gerçek hayatıma dönünce çabucak silinecekti Tony'nin yüzü ve Karayiplerin izleri. Deniz kabukları çürüyecek, palmiye sepet kuruyacak, okyanusun imgesi öteki denizlerinkine dönüşecekti. Bu öykü perde aralarında çalınan bir piyano müziği olacaktı yaşamımda. Ya da karanlık gökyüzüne anlık bir şimşek. Çalıların arasından her zamanki çevik ve sessiz adımlarıyla yaklaşan Tony'yi gördüğümde ben o adadan çoktan uzaklaşmıştım. Ufuk çizgisinden kapkara okyanusun içinden çıkıp gelmiş gibiydi kabuk adam. Ve çok geç kalmıştı. Hayatıma da çok geç kalmıştı zaten. Çekinerek elini salladı. Çabucak karşılık verip kendimi dışarı attım. Kapının önünde burun buruna geldik.
Nerelerdeydin? Bütün gün seni aradım. İçeri gelsene.
Üzerinde onda şimdiye dek hiç rastlamadığım bir ürkeklik, hatta umutsuzluk vardı. Odaya girince daha da arttı bu.
Bu tür bir otel odasına, Amerikan bağırlı, televizyonlu, bir ev kadar geniş ve konforlu bir odaya ilk kez geliyordu herhalde. Başını yalın ayak adımlarından kaldırmadan yan gözle odayı çabucak inceledi. Kusura bakma, içerisi pek dağınık, dedim. Duyduğu huzursuzluğu, yabancılığı azaltmaya çalışıyordum. Masanın üzerine saçılmış kitaplara bakıp gülümsedi. Balkona çıktık. Bu deniz kabuklarını kim verdi sana? Sesindeki kızgınlık saklamaya çalışmadığı kıskançlığını açığa vurmuştu. Aynı ilk gece kiriş hakkında beni sorguya çektiği gibi. Son 24 saat içinde bana deniz kabukları hediye eden adalı bir aşık bulduğumu düşünüyordu belki de. Bir yandan da kabukları bir uzman gözüyle incelemiş ve beğenmemişti. Benim değil ki onlar, ben geldiğimde buradaydılar. Benden önceki müşteri toplamış olmalıydı. Rüzgardan uçmasınlar diye havluların üstüne koymuştum kabukları. O kadar. Bugün gelemediğim için çok üzgünüm. Seni epeyce hayal kırıklığına uğrattım herhalde. Evet, öyle sayılır. Çift taraflı bir hayal kırıklığı bu. Aramızda sözcüklerin olmadığı, yeraltı nehirleri gibi derin bir konuşma geçti. Birbirimizi anlamıştık. Bana çok kızdığını düşündüm. Dakikalardır palmiyelerin altındaydım. Seni seyrediyordum, sigara içiyordun. Benden tarafa bakıyordun ama beni görmezlikten geldin. Seni gerçekten de fark etmemiştim Tony. Görür görmez el salladım. Gözlerim pek iyi değildir, özellikle karanlıkta. Yüzünden bana inanıp inanmadığını anlamak olanaksızdı. Akşamüstü beni sen mi aradın? Arkadaşlarım söyledi. Bir kadın beni sormuş. Evet, bendim. Güzel miydi? Diye sordum onlara. Güzeldi, dediler. Ben de o zamana dur dedim. Ama başında hasır şapka varmış. Ben seni hasır şapkayla hiç görmedim. Kocaman bir hasır şapkam var. Eşeklere taktıkları cinsten. Gözleri yumuşamış, sevgiyle dolmuştu. Avuçlarında bir kuş tutarcasına göz bebeklerinin ta içinde saklıyordu beni. Bugün başım belaya girdi. Ondan gelemedim. Yoksa senin son günündü. Mutlaka burada olmalıydım. Gerçekten de korkunç, çaresiz görünüyordu. Telaşlandım. Ne oldu? Polise yakalandım. Aklıma ilk marihuana geldi. Buralarda yasak değildi ki. Nasıl enselendin? Enselenme sözcüğünü bilmeme şaşırmış gibi baktı. Kısa bir suskunluktan sonra ağır ağır anlatmaya başladı. Deniz kabuğu çıkarırken, bırakın gideyim dedim, bırakmadılar. Bu ikinci enselenişim. Bütün gün tuttular. Seni bugün Hindistan cevizi ağaçlarına götürecektim. Birlikte Hindistan cevizi sütü içecektik. Söz vermiştim. Boş ver, önemli değil. Ne olduğunu anlatsana. O kadar sarsılmıştı ki kafasını bir türlü toparlayamıyordu. Anlattığı karmakarışık hikayeden anladığım kadarıyla çıkarılması yasak olan bir tür deniz kabuğu yüzünden yakalanmıştı. Ve bu suçu ikinci defa işlediği için mahkemeye verilecekti. Büyük olasılıkla $2000 ceza yiyecek, cezayı ödemezse de hapse girecekti. Günde tanesi 10-20 dolara bir iki deniz kabuğunu güçlükle satabilen Tony, $2000 kesinlikle bulamazdı. Ne yapacaksın? Bu kadar param var mı? Bulacağım. Nasıl? Kokain işine döneceğim. Daha önce de yapmıştım. Sana anlattım ya. Tekrar yaparım. Bu iş çok tehlikeli Tony. Basma kalıp laflardan başka söyleyecek bir şey bulamıyordum. Ben fizik laboratuvarında güven içinde Tony'nin öyküsünü düşünürken, o gece gündüz cebinde bir silahla, polis ve öteki satıcılarla, parantez içinde, belki Faray'la da boğuşacaktı. Üstelik büyükanne hastalanmış. Hastaneye kaldırmışlar. Anahtar ondaydı. Eve giremedim. Üstümü bile değiştirmedim. Hiç param yok. Karnım da aç. Birdenbire kuşkulandım. Bu kadar biraz fazlaydı. Tony acaba beni zengin zannedip birkaç yüz dolar sızdırmaya mı çalışıyordu? Bir yandan da bu kuşkum yüzünden kendimden tiksiniyordum. Kimseye tek kuruş kaptırmamakla övünen aşağılık para düşkünlerinden biri miydim? Hiç param olmadığı için gizlice sevindiğimi anımsamak öylesine ağır bir yüktü ki vicdanımda. Tony, bu odada yiyecek hiçbir şey yok. Ne yazık ki sana bir şey ikram edemeyeceğim. Kazınan midemi hatırladım. Yemeğin bitimine yarım saat kalmıştı. Birden aklıma Tony'nin verdiği marihuana geldi. Ona dokunmamıştım bile. Bir dakika, bir şey var hiç değilse. Koşa koşa yatak odasına geçtim. Yeşil otu 3 gündür rahatsız edilmeden saklandığı köşesinden çıkardım. Tony bir bakışta kendi malını tanımıştı. Hiçbir gerçek içici bunu 4 gün boyunca içmeden duramazdı. Bu kağıtları nereden buldun? Bir arkadaşım verdi. Sabahçı ondan ayrılırken sigara kağıdı almayı ihmal etmemiştim. Tony hiç karşılık vermedi. Gene kuşkulanmıştı. Hepsini koy lütfen. Bunu bu gece bitirmeliyiz. Yarın sınır geçeceğim. Her zamanki ustalığıyla çabucak çift kağıtlı bir sarma yaptı. Şimdiye kadar denediklerimden çok daha güçlüydü bu seferki. İki nefeste başım dumanlanmıştı. Marihuana'nın etkisini ilk kez anlıyordum. Dünya daha güzelleşmiş, daha derin anlamlar kazanmıştı. Hayata renkli bir tül perdenin ardından baktığım gibi kapısından içeri girmeyi de ilk kez başarıyordum. Burada gecenin içinde sonsuza dek oturabilir ve kabuk adamla konuşabilirdim. Her nefeste birbirimizi daha derinden kavruyorduk. Bir başka ortak dil daha oluşuyordu aramızda. Zihinsel bir kucaklaşmaydı bu.
Ayrım sonu. Sayfa 136.